Ayrım 41.
Sayfa 307. Hegel benzer bir eleştiriyi öznel ülkücülük diye adlandırdığı Fichte felsefesine de yöneltir. Hegel'e göre Fichte'nin ülkücülüğü biçimsel bir ülkücülüktür. Bu öznel ülkücülük genel olarak bilincin bilinç dışı ülkücülüğü olarak da bilinçle açıklanmış ve konulmuş ilki olarak da yalnızca bir içeriği benim kılan sunumun biçimiyle ilgilenir. Öznelliğin dizgeci ülkücülüğü bu biçimi nesnelliğin ya da gerçekliğin, bu gerçeklikle ilgili dış varoluşun tek gerçek şeyi, biricik gerçek şeyi olarak görür. Böylesi bir ülkücülük sunumun ve düşüncenin içeriğini, sunumda ve düşüncede sonluğu içinde kalabilen içeriğini göz önünde tutmayışıyla biçimsel bir ülkücülüktür. Hegel gerçekte Schelling'in ve Fichte'nin bakış açısına yakın bir anlayış içindedir. Bu iki filozofun görüşlerini eleştirirken onları baştan sona yatsımaz. Her üçü de mutlak aşkın ülkücülük diye adlandırılabilen ve bilgimizin tüm ögeleriyle öncesel yasalara uyduğunu bildiren ortak bir anlayıştadırlar. Onlara göre insanın zihinsel etkinliği hem kavramları hem duyulur sezgiyi yaratmaktadır. Ancak Hegel öznelliğin çemberini kırmak ister, %100 öznel bir felsefe olamayacağı görüşündedir. Hegel, Fichte felsefesini doğruyu değil de kesinliği öngören bir felsefe olmakla eleştirir. Fichte felsefesi önemli bir doğruyu ortaya koymuş olmakla büyük bir başarıya ulaşmıştır. Buna göre felsefe en yüce ilkeden yola çıkan gelişmiş bir bilim olmalıdır. Tüm belirlenimler zorunlu olarak bu ilkeden türetilmelidir. Onun büyüklüğü ilkenin birliğindedir. Bilincin tüm içeriğini mantıksal olarak bu ilkeden türetme girişimi içindedir ya da tüm dünyayı kurma girişimi içindedir. Felsefe canlı bir fikir içermek gereksinimindedir. Evren sonsuz olarak bir tohumdan yeşeren bir çiçektir. Fichte bir bütünsellik felsefesi kurmaya kalktı. Dışarıdan gelen, deneysel herhangi bir şeyin varlığını yok sayan bir felsefe kurmaya kalktı. Ancak böyle olunca birdenbire yanlış bir tutum karıştı bu işe. Bu fikir, bu tür ilkelerden yola çıkan ve bu temel üzerinde çok ilerilere gitmek isteyen bir bilimin bildik konumuna düşüverdi. Öyle ki bu ilkeden türetilen gerçeklik bu ilkeye ters düşmektedir ve böyle olmakla gerçekte başka bir şeydir, türetilmiş değildir. Bir başka deyişle onun ilkesi yalnızca kendisinin mutlak kesinliğini ortaya koymaktadır, doğrunun ötesindedir. Yüce ilke dolaysız ilkedir, türemiş değildir. Öyleyse o yalnızca bendir, ben kesinliktir. Ama felsefe doğruyu ister, kesinlik özneldir, temel olarak alınırsa ona yaslanan şey de özneldir. Sezgicilere, deneycilere, Kant'a karşı. Hegel sezgicileri ya da dolaysızdan yana çıkanları da eleştirir. Ona göre sezgiciler dolaylı bilginin doğruyu içermediğini, ancak dolaysız bilginin doğruyu içerebileceğini bildirirken eksik ve sonlu belirlenimlere takılır. Ne olursa olsun bu öğreti kendi içinde alınan dolaylı bilginin doğruyu içermediğini göstermekle sınırlanıp kalmaz. Özel olarak göstermeye çalıştığı nokta doğruyu içerebilecek olan bilginin ancak doğrudan doğruya bilgi olduğudur. Ancak dolaylı bilgiyi dışlayarak bu öğreti anlığın metafiziğine düşer, dolayısıyla çelişkiler alanına, dış ilişkiler alanına, üzerine çıkmaya çalıştığı eksik ve sonlu belirlenimler alanına düşer. Gerçekte sezgisel bilgi kaynağı kendiliğinden bir kaynak değil, edinilmiş bir ilkeler ve bakış açıları bütündür. Yaşam deneyleri bizi bir takım doğrulara ulaştırır ya da daha doğrusu bizim bir takım doğruları görmemizi sağlar. Buna göre dolaysız bilgi dolaylı bilgiden ayrı, onu önceleyen, ondan üstün olan bir şey değildir, tersine onun ürünüdür. Her öğrenim görmüş insan zihninde düşüncenin ve uzun bir deneyimin ürünü olan bir yığın ilke ve bakış açısı bulur doğrudan doğruya. Bir bilime, bir sanata, mekanik bir yapıda getirdiğimiz kolaylık doğrudan doğruya bu bilgileri, bu etkinlik biçimlerini ayrıca dış uygulama araçlarını bulmaktadır. Bütün bu durumlarda doğrudan doğruya bilgi, dolaylı bilgiyi dışlamamakla kalmaz, aynı zamanda onun ürünü ve sonucu olur. Bütün bunlar bize Hegelciliğin deneyici bir bakış açısına sahip olduğunu düşündürmemeli. Deneycilik bir takım kategorilere tartışmasız bağlanmakla metafizikle özdeşleşir. Bu konuda şunları söyler Hegel. Deneyciliğin metafizikle bir ortak noktası vardır. O da onun gibi tanımlarına, varsayımlarına, bunların içeriklerinin gerçekliğine olan inancını sunumlar üzerine, yani kökü deneyde olan bir içerik üzerine kurar. Her bilimsel deneyciliğin düştüğü temel yanılgı madde, güç, birlik, çokluk, evrensel, sonsuz gibi metafizik kategoriler kullanmasıdır. O bu kategorileri birbirine bağlar, onlara tasımın biçimlerini ular ve uygular, bütün bunları metafizik bir bilgiyi benimsemiş olduğunu bilmeden yapar, yani bu kategorileri ayrım yakmaksızın ve işlemlerinin bilgisine sahip olmaksızın kullanır ve birleştirir. Hegel, Kant felsefesine karşı çıkarken onun deneyici tutumunu da eleştirecektir. Eleştirili felsefenin deneycilikle ortak bir yanı var. Deneyi bilginin tek temeli olarak alıyor ama ona göre bilgi olguda durup kalmakta, gerçekliğe uzanmamaktadır. Hegel, Kant'ın düşüncede nesnelliğe ulaşamadığını bildirir. Kant'ta düşünceler bizim düşüncelerimizdir. Böyle oldukları için nesnel gerçekliği yansıtmazlar. Kant'ta düşüncenin nesnelliği öznel bir nesnellikten başka bir şey değildir. Öyle ki Kant'a göre düşünceler genel ve zorunlu belirlenimler olmakla birlikte düşüncelerimizden başka bir şey değillerdir ve kendinde şeyden aşılmaz bir uçurumla ayrılırlar. Tersine düşüncelerimizin gerçek nesnelliğini kuran şey düşüncelerimizin basit biçimde bizim düşüncelerimiz olmaları değil, aynı zamanda şeylerin ve genel olarak nesnel dünyanın kendindeliğini kurmalarıdır. Bununla birlikte Hegel neredeyse Kant'tan sonra felsefede pek de dişe dokunur çalışmalar yapılmadığına inanmış gibidir. Şöyle der, günümüzde herkes Kantçı felsefenin aşılmış olduğuna inanıyor, herkes daha öteye gidildiğini ileri sürüyor. Ancak daha öteye gitmenin iki anlamı var. Daha ileriye bakınca felsefi öğretilerimizden pek çoğunun eski metafiziğin yeni baskısından başka bir şey olmadığı görülür. Bu arada Hegel, Kantçı felsefede kendisine az çok yakın bir yan bulur. Aşkın ülkücülük çelişkisinin varlığını benimsiyor ancak kendinde şeyin çelişkili olmasını istemiyor. Çelişkiyi yalnızca zihnimize koyuyor. Böylece çatışkı yalnızca zihnimizde kalıyor. Doğanın yasası ya da yasaları. Hegel böylece felsefeye oldukça geniş bir açıdan bakar, felsefi bilgiyi büyük ölçüde önemserken kendi felsefesini başka felsefelerin karşısına koyar, böylece koca felsefe geleneği karşısında kendi yerini doğrulamaya çalışır. Hegel felsefesi bütünsel bir dizgi olarak yalnızca felsefenin temel sorunlarına bağımlı kalmaz, tarih, siyaset, ahlak, din, sanat alanlarında da görüşler ortaya koyar. Bunu yaparken ya da bunu yapmadan önce doğanın alanıyla diyalektik açılımda ikinci durağı oluşturan alanla da ilgilenir. Zaten Hegel felsefesi bir bütünlük felsefesidir. Onda tüm ögeler ya da kavramlar iç içe anlamlar ortaya koyarlar. Çeşitlilik bütünselliğin bir görünümüdür. Hegel'de varlık fikir olduğu kadar da ruhtur. Varlık gördüğümüz gibi doğada kendi dışına çıktıktan sonra ruh da kendine döner. Bu kendi dışına çıkma bir çelişkinin ortaya çıkmasıdır. Kendine dönme de bir çelişkinin aşılmasıdır. Kendine dönüşü kendini tanımak için kendiyle yeniden buluşma diye belirleyebiliriz. Görüldüğü gibi kökel ayrılıklar yoktur. Zorunlu bir parçalılık söz konusu değildir. Her düşünce kendini tanımak isteyecektir. Buna göre fikir de kendi bilincine, ruhta ulaşır. Kendi dışına çıkış nedir? Hegel'de doğa alanı varlık olmayanın alanıdır, varlığın karşı savının alanıdır. Ancak onu aynı zamanda fikrin bir açınımı olarak görmek gerekir. Doğa alanı mekanik oluşların alanıdır. Doğanın alanına girdiğimiz zaman yasalarla belirgin salt mekanikliğin alanına girmiş oluruz. Mekanik cisimlerin niceliksel yanını ortaya koyar. Onun karşı savı olan fizik bir nitelikler incelemesidir. Bu ikili gelişimi üçlü diyalektiksel oluşum çerçevesinde üçüncü bir evre, mekaniklikle fiziğin bileşime uğradığı yaşam izler. Bu bileşimle doğa canlılığa kavuşur, bir başka deyişle hayvansal özelliklerini giyinir. Böylece evren hem Tanrı'nın bir uzanımı olur hem de ondan ayrı bir şey olur. Bu çözüm elbette hep Tanrıcı bir çözümdür ve Plotinos'un ya da Spinoza'nın hep tanrıçı çözümlerine benzer. Doğa düzeni bir yasalar düzenidir. Bu düzen elbette tek bir yasanın, çeşitli biçimlerde açılan tek bir yasanın, genel geçer tek bir yasanın belirleyiciliği altında değildir. Hegel tek yasa görüşüne karşı çıkar, tek yasa fikriyle birçok yasa fikrini karşılaştırarak yasaları tek bir yasaya indirgemenin etkin gerçekliği yoksullaştıracağını düşünür. Hegel bu konuda şöyle der. Yasaların bu egemenliği tam tamına anlığın doğrusudur. Bu doğru da içeriğini yasada bulunan ayrımda bulmaktadır. Ama aynı zamanda bu egemenlik yalnızca onun tek doğrusudur. Yasa olguda bulunur ancak olgusal varoluşun bütünselliğini kurmaz. Her zaman değişik koşullar altında yasanın her zaman değişik etkin bir gerçekliği vardır. Anlık buna göre daha çok pek çok yasayı tek bir yasada bir araya getirmelidir. Böylece örneğin taşın düşmesini sağlayan yasa ve göksel kürelerin devinimini sağlayan yasa tek bir yasa oluşturur gibi düşünüldü. Ancak bu bir araya getirmede yasalar belirleyiciliklerini yitirirler, yasa her zaman çok yüzeysel olur. Bu yolla hiçbir zaman belirlenmiş yasaların birliğine ulaşılamadı ama yalnızca onların belirleyiciliğini ortadan kaldıran bir yasaya ulaşıldı. Buna göre cisimlerin yere düşüşünün yasasını ve göksel devinimin yasasını kendinde birleştiren tek yasa onların her ikisini de açıklayamaz. İnsan ve bilgi duyulur kesinlikten evrensele. İnsan bu yasalar dünyasının içindedir. Doğada bir varlık olarak her şeyden önce anlığa sahip, yani ruhun evrenselleştirici etkinliğine sahip bir varlık olarak bilgiye yönelirken ilkin duyulur kesinlikle karşı karşıyadır. Ancak bilgi bu duyulur kesinliğin aşıldığı, anlığın evrenselleştirici gücüyle genele yönelindiği durumda olasıdır. Duyulur kesinliğin somut içeriği bize onu en zengin bilgi olarak gösterir. Oysa bu kesinlik en soyut kesinliktir ve doğruluk açısından en yoksun kesinliktir. Bu kesinlikte bilinç bir arı bendir. Bu kesinlikte ben tam tamına şu kişiyimdir, nesnede arı bir şu şeydir. Düşünce somut içeriğiyle bilgilerin en zengini olarak görünen duyulur kesinlikten yola çıkar. Bu duyulur kesinlik gerçekte en zayıf bilgidir. Çünkü bir burayla ve bir şimdiyle sınırlanır. Bura ve şimdi değişen nesneyle ilgili değildir, benle ilgilidir. Duyulur kesinliği daha iyi anlamak için onun bu iki niteliğini ayrı ayrı ele almak gerekir. Şimdi nedir diye sorulduğunda rahatça şimdi gecedir yanıtını verebiliriz. Basit bir deney bu duyulur kesinliğin doğruluğunu ortaya koymaya yetecektir. Ancak öğle vakti aynı soruyu sorduğumuzda ya da daha doğrusu bir yere yazdığımız bu şimdi gecedir doğrusunu öğle vakti okuduğumuzda durumun değiştiği görülecektir. Oysa ben burada hemen genel bir olumsuzlamaya girerim ve şimdiyi geceden ya da öğleden kurtararak evrensele götürürüm. O zaman bu şimdi ne şudur ne budur ancak ve ancak bir bu olmayandır, bu ya da şu olmaya ilgisiz bir şeydir. Biz onu rahatça evrensel diye adlandırabiliriz. Gerçekte evrensel duyulur kesinliğin doğrusudur. Bu doğru dilde anlatımını bulur. Böylece Hegel özelden genele birdenbire geçer, tekilden evrensele birdenbire ulaşır. Aynı birdenbire geçiş uzamsal düzeyde de söz konusudur. Bura birdenbire evrensel uzama dönüşür. Uzam da zaman da evrenseller olarak dolaysız değillerdir. Onlar olumsuzlama ile kendilerini gösterirler. Biz duyulur olanı her zaman evrenselde dile getiririz. Zaman düzeyinde gördüğümüz evrensel belirleme demek ki uzam düzeyinde de geçerlidir. Burayı ben bir ağaç olarak belirleyebilirim. Ama arkamı döndüğümde buranın bir ağaç olmadığını, bir ev olduğunu görürüm. Bu durumda bura evin, ağacın, öbür şeylerin ortadan kalkışında kendini gösterir. Ayrıca o ev ya da ağaç olmaya ilgisizdir. Kısaca şöyle diyebiliriz. Duyulur kesinlik evrenseli kendinde nesnenin doğrusu olarak ortaya koyar. İnsan sürekli oluşan bir dünyada yaşar, bilgiye ulaşmakta bu aralıksız dönüşüm içinde olur. Doğada insan duyulur kesinlikten evrensele yönelirken koşullanmamış olana ulaşır. Bir başka deyişle, evrensel olan koşullanmamış olandır. Duyulur kesinliğin diyalektiğinde bilinç işitmenin, görmenin ve benzeri geçmişte yitip gittiğini görür ve algılayıcı bilinç olarak düşüncelere ulaşır. bu düşünceleri ilkin koşullanmamış evrenselde bir araya getirir. Doğrular varlık ve hiçlik karşıtlığında kendisini göstermektedir. Arı varlık ve hiçlik aynı şeydir. Doğru ne varlıktır ne hiçliktir, varlığın hiçliğe, hiçliğin varlığa geçişidir. Doğru onların özdeş olmayışındadır, onların mutlak ayrılığındadır. Bununla birlikte bunlar bir şeyin iki yüzü gibidirler, ayrılmaz bir biçimde birleşmişlerdir. Onlardan biri karşıtında hemen yok oluverir. Doğru buna göre birinin öbüründe doğrudan doğruya yok oluşunun devinimidir, bu da oluşumdur. Ancak bu durum doğrunun genel görünümüyle ilgilidir. Gerçek anlamda bilgi, algı ve kavram çerçevesinde kendini gösterir. Doğru düşünceler ve bilimsel kavrayış yalnızca kavram çalışmasıyla kazanılabilir. Yalnızca kavram bilginin evrenselliğini getirebilir. Algı nedir? Hegel algı kavramını benin şimdiyle ilgisi çerçevesinde ele alır. Benin şimdiyle ilgili bilgisi her zaman dolaylıdır. Çünkü bir önceki şimdinin yoksanmasına dayanır. Algı yoksamayı içeren bilgidir. Algının kesinliği nesne yönündendir. Algı bir şeyi bir şey olarak kavrar, çeşitli nitelikleri olan bir şey olarak kavrar. Kavradığım nesne tam tamına biri olarak kendini gösterir. Bunun dışında ben onda bulunan, evrensel olan ve böyle olmakla tekilliği aşan özellikten kuşkulu değilimdir. Öyleyse ben şeyi önce bir olarak sezerim. Şeyin nitelikleri olarak görünen çeşitli özellikler olsa da şey birdir. Birlikten çeşitliliğe geçilir. Bir şey gözlerimin önünde beyaz, dilimde tatlı, dokunuşumda köşeli olabilir. Çeşitlilik şeyden değil, benden ya da bizden gelmektedir. Öyleyse biz içinde şu ya da bu anların birbirinden ayrıldığı ve kendi içinde olduğu evrensel ortamız. Şey birlikte durumunda hem kendindedir hem kendi içindedir ve kendine eşittir. Bu birlik durumu başka şeylerin varlığıyla dağılır. Şey başka şeylere tam tamına mutlak öz yapısıyla ve karşıtlığıyla bağlanır. Bilinçle ilgili bir araştırma her zaman kavramın nesneye ya da nesnenin kavrama uyar olup olmadığını görmeye dayanacaktır. Ancak önemli olan tüm araştırma boyunca iki anın kavram ve nesnenin bir başkası için olanla kendinde olanın incelediğimiz bilginin alanında kalması. Buna göre araştırma boyunca kendi ölçülerimizi kendimizle birlikte getirmeye, kendi kişisel fikirlerimizi ve kendi düşüncelerimizi işe karıştırmaya gereksinimimizin olmaması gerçeğine sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Buna göre bilinçte hem nesne hem kavram vardır. Yani hem incelenecek olan gereç hem de gerece uyacak olan ölçü vardır. Bilinç bir yandan nesnenin bilincidir, öte yandan kendi kendisinin bilincidir. O hem kendisi için doğru olanın bilincidir hem de doğrunun bilgisinin bilincidir. Her ikisi de onun içindirler, o da onların karşılaştırmasıdır. Nesnenin bilgisi o nesneye onun için uyar ya da uymaz. Ruh felsefesi ve toplumsal yaşam. Doğada kendi dışına çıkan varlık ya da fikir, ruhta kendine döner. Varlığın zorunlu diyalektiği gereği gerçekleşen bu durum bize her düşüncenin zorunlu olarak kendine döneceğini, her düşüncenin sonunda kendini tanımakla yükümlü olduğu doğrusunu duyurur. Oluşumun son aşaması, son açıklaması budur. Diyalektik düzen, fikri, ruhta kendi kendinin bilincine varmak durumunda bırakır. Öznel çerçevede bu durum ruhun ilksel olgularını ortaya koyar, bir başka deyişle ilksel ruhsal olguların alanını oluşturur. Öznel ruhu belirler. Buna kendinde ruh da diyebiliriz. Nesnel düzeyde kendini gösteren ruh ya da nesnel ruh, kendi için ruh, hukuku, geleneği, ahlakı kurar, sonra mutlak ruh olarak belirir, bir başka deyişle kendinde ve kendi için ruh olur. Sanatın, dinin, felsefenin alanını oluşturur. Böylece felsefe alanı aşamalar zincirinin doruk noktasına yerleştirilmiş olur. Ruh felsefesi bu öğretinin en değerli bölümüdür. Ancak o elbette mantıksal yapısıyla değil, üçleme biçimi burada oldukça mekanik ve yapay bir uygulama durumuna gelir. Hegel dehasına tam tamına uyarlı oluşuyla değerlidir. E. Breye. Ruh en alt derecesinde, yani öznel ruh düzeyinde doğaya yakındır ya da doğayla sınırdaştır. O bir doğal canlılıktır, bedene bağlıdır, bedenle doğar, gelişir, yaşlanır. Ruhun bu doğal varlığı duyumlarla, duygularla, alışkanlıklarla belirgindir. Burada Hegel'in deyişiyle ruhun bedenselliği söz konusudur ya da bilinç dışı söz konusudur. Bilincin kurulacağı zemin ya da temel söz konusudur. Kendinde can olan bu şey kendi için bilinç olur. Bilinç kendi kendinin kesinliğidir, soyut ve biçimseldir. Ruhun doğal yaşamın tümüyle dışlar, apayrı bir şey olarak vardır. Ancak gelişimi içinde bu bilinç duyulurun alanından anlığın alanına doğru açılır. Yüksek aşamasında bilinç kendine döner ve kendi kendinin bilinci durumuna gelir. Onun nesnesi bundan böyle bendir. Ancak bu ben boş bir nesnedir, özneden ayrılmamış olan nesnedir, tüm nesnelliği apayrı bir şey olmakla yatsır. Üçüncü aşamada bu bencil durumdan gerçek ruhsal duruma ya da uhsal duruma geçilir. Ruh ya da uz hem kendi kendinin kesinliğidir hem de doğrudur. Nesnel ruhun alanına geçiş bireyin alanından toplumun alanına geçiştir.